Uyanış. Bir film seyreder gibi seyrediyordu baba Aşık Akan bunları. Birdenbire irkilerek gözlerini açtığı halde bir rüyadan uyandığını uzun zaman anlamadan sersem sersem yattı. Hemen uyandırdı karısını. Rüyasını sıcağı sıcağına hiçbir şey katmadan olduğu gibi anlattı ona. Kadın sık sık "Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah" diyordu. Kocası o kadar canlı bir şekilde anlatmış ki kadın geçen bütün günler bu rüyayı sanki kendisi görmüş gibi sık sık hatırlıyordu. Anlatılan bütün sahneler gözlerinin önünde capcanlı duruyordu. Bazı günler Cevizli'ye gittiği zaman uzaktan o eve bakıyor ve yavrusunun kırık kanadıyla kurtulmaya çalışırken çarptığı ve düştüğü yeri tahmin etmeye çalışıyordu. Yüreği hüzünle doluyordu. Bir iki gün sonra yine bir rüya yorumlamaya çalışırken "Acaba" dedi kocasına, "artık bir çocuğumuzun olmasını istemekten vaz mı geçsek?" "Bilemiyorum. Şu anda istiyor muyum diye bana sorsan doğrusu istiyorum diyemem. Bana öyle geliyor ki bir yavrumuz olunca ondan başkası olmayacak. Hele şu rüyanın etkisinden iyice bir kurtulalım." Sonra ilave etti. "Keşke sana anlatmasaydım. Hiç olmazsa sen rahatsız olmazdın. Sen huzurlu olmadıktan sonra ben tek başıma nasıl huzurlu olabilirim?" "Nasıl diyeceğim biliyor musun?" Kadın bir sohbet zevkiyle dilini gagasında dolaştırıp ona baktı. "Büyüklerden bir söz işittim. Kulak misafiri oldum. Rüya ile amel olunmaz," diyordu bilge biri. "Yani gördüğün rüyadan korkmayalım mı?" "Korkmayalım. Ama biliyorsun bazı rüyalar sahih oluyor. Aynen çıkıyor." "Ya bu da aynen çıkarsa?" "Bence çıkmaz. Bunun bencesi sencesi olur mu? Rüya bu ayol." "Hani çıkar da rüyamdaki gibi çıkacağını sanmıyorum." "Rica ederim ne olur. Böyle bir konuda ikili bir sanıyorum, sanmıyorum deyip durma. Sinirlerimi bozuyorsun." "Azarlıyor musun beni?" "Seni hiç azarlayabilir miyim hayatım?" "Sen de bırak şu hayatım lafını. Hani sana böyle hitap etmemi sevdiğini söylerdin." "Böyle sinirlendiğim anlarda değil." "Ay sinirlendin mi yine hemen?" "Sinirlendim ya. Ne var bunda sinirlenecek? Şu mahut rüyadan sonra pek tuhaf oldun sen." "Ne demek istiyorsun? Deli mi oldum yani?" "Hiç öyle bir şey der miyim? Bak hayatım, sen ne kadar da temiz, saf bir kuşsun. Senin gibisi az bulunur. İşte bu saflığından dolayıdır ki gördüğün o rüyadan korkuyorum. Bak bu yorumun fena değil. Ciddi söylüyorum. Hani rüyayı ben görseydim bu kadar endişe etmezdim. Ama senin o mübarek saflığın yüzünden korkuyorum." "Alay mı ediyorsun saflığımla? Ne demek mübarek saflığın?" "Mübarek saflığın ya. Öyle saf olmasaydın bu rüyanın doğru çıkma ihtimali de azalırdı." "Ne yani? Temiz ve saf olmasa mıydım?" Kadın şuh bir kahkaha attı. "Ayol erkek dediğin ne bileyim ben. Böyle saf maf olmamalı." Baba Aşık Akan'ı hiddetten tüylerinin ucuna kadar kan ter bastı. Kanadını ötekinin yüzüne çarpmak için öyle bir açtı ki kadının ödü koptu. Fakat vurmadı. Kadın milleti diye homurdandı. Kendini yuvadan dışarı attı. Kadın "hiç de şakaya gelmez" dedi içinden. O da iyice sinirlenmişti. "Çat kapı çekip gitmekten başka bir şey bilmez misin sen?" diye arkasından adeta bağırdı. Baba Aşık Akan da arkasından yetiştirilen bu söze büsbütün sinirlendi. Uçmuyor, ağaçların arasında hiddetten kudurmuş bir şekilde gözü hiçbir şey görmeden yürüyordu. Başının kenarından irice bir taş vın diye geçince yüreği öyle bir çarpmaya başladı ki neredeyse oracıkta kalıyordu. Ne olup bittiğini anlamadan ağaca fırladı. Bir de ne görsün, etrafta birkaç afacan insan yavrusu dolanmıyor mu? Hemen toz oldu oradan. İri iri insan yavruları ellerindeki taşlarla hala kendisini dalların arasından görüp avlamaya bakınıyorlardı. Akşam çarnaçar eve döndü. İçinden de durmadan "ah şu kadın düzelsin, akıllansın, saygılı olsun artık" diye yalvarıp duruyordu. Uçtu uçtu yuvanın ortasına konuverdi. Konmasıyla da paparayı yedi. "Ayol," dedi kadın, "sen ne biçim kuşsun? Hiç doğrudan doğruya yuvaya konulur mu? Kuş dediğin önce yandaki dallardan birine konar. Ayaklarını temizler, üstünü başını silkeler. Bu yuva nasıl temizleniyor biliyor musun sen?" "Anlaşılan," dedi erkek, "ben yokken yine aklını takıp kurup durmuşsun. Beni gelip geleceğime pişman etme." "Aman iyi ki geldin," dedi kadın dudak bükerek. Ve kanatlarıyla sinirli sinirli yatak palazlandırarak hışımla kendini içine attı. "Fazla ortalarda tıkırdayıp durma. Uyuyacağım," dedi. Erkek de hiç uzatmaya niyetli değildi. O da biraz sonra kıvrılıp yattı. İkisinin de aslında aklı fikri o rüyada ve çocuk olayındaydı. Baba Aşık Akan elinde olmadan rüyanın hala etkisinden kurtulamadığı teferruatına dalıyor, yeni şeyler hatırlamaya çalışıyordu. Kendini o anlardaki hislerini yakalayıp tahlil ettikçe yeni şeyler ve yorumlar çıkarıyordu. Sonunda kadını dürttü. "Uyudun mu?" diye sordu biraz sinirli. Kadın onun konuşmak için can attığını anladı ve iyi kalpli davranmaya azimli bir sesle "Hayır hayatım," dedi. "Seni düşünüyordum." Erkek bu sözün içinde de iğneli bir alay sezer gibi oldu ve sustu. "Hıh," dedi kadın içinden. "Yine alınıyor. Şu rüyan benim de aklımdan çıkmıyor. Ne düşündüm biliyor musun? Bütün rüyalar semboliktir. Bize bir şey anlatmak istedi mutlaka bu rüya. Ama bunda bir takım gizli endişelerinden başka bir şey yok aslında. Onlar rüyanda ortaya çıktı." "Ne endişesi?" "Yani çocuğumuzu hep mükemmel bir şekilde yetiştirmeyi hayal ediyorsun ya." "Diyorum ki, bir yandan da gizli gizli ya öyle olmaz da bir canavar çıkarsa ortaya diye endişe ediyorsun. Sen bu gizli endişelerinin rüyasını gördün." "Ah evet, ne kadar da akıllısın." "Tabii ya, başka bir izahı var mı bunun? Peki nasıl oldu da tam bir senaryo gibi gördüm o rüyayı?" "Demek ki bir eşref saatiymiş. Ah ben de ne kadar isterim sevdiğim bir rüyayı uzun uzun bir film gibi seyredeyim. Sonuç olarak ne demek istediğini anlat." "Çocuğumuz olacak mı? Yani istemeye devam edelim mi? Yani yumurtaların üstünde kuluçkaya yatacak mısın?" "Evet," dedi. "Şurada tam 5 tane yumurta var. Kolları sıva. Bütün ev işlerini göreceksin. Ben yarın sabah ilk işim dualarla oturacağım bunların üstüne. Gerisi Allah kerim. Ne dersin?" "Oldu bu iş. Ama şu rüyayı mümkün olduğu kadar düşünmeyelim artık." "Tamam, düşünmeyelim." "Hala uyumadın mı?" diye sordum. "Dinliyorum." "Haydi durmadan anlat. Çabuk çabuk anlat babacığım." "Niye?" "Çok fena sardı. Meraktan ölüyorum." "Uyduruyorum ama." "Hayır, doğrusunu anladım. Uyduruyorsun ama uydurmuyorsun." "İyi anlamış mıyım?" "Evet, müthiş. Hadi anlat, hiç durmadan." Bu karardan sonra o geceden başlayarak çocuklarının yeni hali öylesine içlerini doldurdu ki rüyayı gittikçe unuttular. Ertesi sabahtan itibaren kadın yumurtaların üzerine çöreklendi. Yaşlı, hatta bir kısmı cılalot ağaç kakan kadınlarından epey tekniklerde devşirmişti kadın. Onları da uygulayarak günlerce büyük bir titizlikle yumurtaların üzerinde oturdu. Derken aradan 1 gün, 2 gün, 3 gün geçti. Ve nihayet daha sayılı güne, tam 4 gün kala yumurtalardan birinde bir hareket görüldü. Baba ağaç kakan hemen yandaki ağaçta taptaze bir fıstığın içini çıkarmakla meşguldü. Böyle işleri kadın rahatsız olmasın diye yuvanın dışında yapıyordu. Çıkardığı fıstıkları gagasıyla getirip kadının ağzına koyuyordu. Tam tekrar gelmişti ki kadın, "Bak," dedi, "bir şeyler oluyor." Kanadını hafifçe açarak iri yumurtayı gösterdi. Bir tarafı sararmış ve adeta incelmişti. İkisinde ter bastı. Heyecandan kalpleri öyle bir çarpıyordu ki ikisinin de başları dönmeye, gözleri kararmaya başladı. Yumurta da kendi kendine azıcık yuvarlandı. O zaman ikisi de yana çekildiler. İkisinin de dudaklarından hayret nidaları fırlıyordu. Daha 4 gün varken yavru doğuyordu işte. "Günleri mi şaşırdık, ne oldu?" dedi kadın. "Hayır," dedi erkek, "bir anormallik var bu işte. İnşallah sakat falan bir şey çıkmaz." "Sus," dedi kadın, gözlerini yumurtadan ayırmadan. "Sus, sus, ağzını hayra aç." Ve aradan 2 saniye geçmeden içeriden kabuğu delen mini mini gaga görünüyordu. Ve hiçbir yardım olmadan 1-2 saniye sonra kendini dışarı attı. Güçsüz, ıslak ve dermansız. Yattığı yerden bakışlarını onlara dikti. Öyle kaldı, ölü gibi. "Aman," dedi kadın, "gidiyor galiba." "Sus," dedi erkek, "ne gitmesi? Taslaman bir bebek bu. Hepimiz böyle doğduk." Erkek hemen havalandı ve durumu sevinçle konu komşuya ilan etti. Bütün ağaç kakanlar, kadın erkek, çoluk çocuk üşüştüler. Yuvanın üzerinde turlar atıyor, onu bir kere de kendileri görmek istiyorlardı. Birkaç yaşlı ağaç kakan hemen yuvanın içine girmiş, durumu görüşüyorlardı. Ev sahiplerine kutlayan bakışlarla bakıyorlardı. Anne ve baba olmuşlardı nihayet. Yaşlı ağaç kakan kadınlar durumun çok normal olduğunu, sadece bir erken doğum olayıyla karşı karşıya bulunduklarını, bunda da son derece seyrek rastlanmakla birlikte endişe edecek bir şeyin bulunmadığını söylediler. Sadece çocuğa çok ihtimam etmeleri gerekiyordu. Ve öyle yaptılar. Örnek bir ana baba olmuşlardı. Söylenenleri uyguluyor, hiçbir şeyi ihmal etmiyorlardı. Ve artık anne ağaç kakanla baba ağaç kakanın takılayışları uzaktan evlilik bağının şen bülbülleri olarak duyuluyordu. Onların neşeleriyle birlikte mahalleye iyice bir şen hava gelmişti. Yuvanın oradan geçen bütün kuşlar yavruyu selamlıyorlar, hatta bazıları durup onun minik gagasından çıkabilecek sesleri taklit etmeye çalışarak "Ha sen, minik, minik, nasıl, sen nasıl ha, mını mını, gıdı gıdı" diyorlar, onu okşuyorlardı. Minik ağaç kakan anne babasının koyduğu isimle Upuy, ki bu ismi babasının gördüğü o korkunç rüyanın etkisiyle Upuysal kelimesinden kısaltarak koymuşlardı, Kendisini bu şekilde sözüm ona sevmeye çalışanları içinden diş biliyor, ne aptal şeyler diye için için söyleniyordu. Ziyaretçiler onun kendi kendine mırıldandığını görerek daha da bir neşeleniyor, "Aa, şuna bakın, nasıl da konuşmak istiyor," diyorlardı. Bir başkası ise, "Şuna bakın hele, nasıl da büyükler gibi tıpkı kaşlarını çatıyor," diyerek hayret ediyordu. Bir başkası sevinçler içinde anne ve babaya, "Harika bu, çok zeki, bakın göreceksiniz, her şeyi zamanından önce kavrayıp bitirecek. Çok zeki, neme lazım, çok zeki," diyordu. Ve anne açıkçakan, "Puh puh, nazar değmişsin," diyerek kem gözlerden, nazarlı olabilecek bakışlardan, gıpta dolu sözlerden yavrusunu korumaya çalışıyordu. Yavru kız doğmuştu. Kuşların tabiriyle sarışın bir çocuktu. Çok güzel bir genç kız olacağı benziyordu. Anne iftihar ediyordu kızıyla. Baba ise onu da kendi gibi ukala yetiştirirse uyuttuk diye söyleniyordu. Ve günler geçiyor, yavru Upuy büyüyor. Ve öyle bir gün geldi ki Upuy babanın onu rüyasında gördüğü yaşa erişti. Ve baba bir gün sabah kalktığında onu ayakta buldu. Onu o şekilde dimdik, gururlu bir şekilde durur görünce, tıpkı o rüyadaki gibi durduğunu görünce yüreği ağzına geldi. Gözlerini hızlı hızlı yumup açtı. "Aman Allah'ım," dedi. "Yoksa hala o rüyanın içinde miyim? Ne oluyor? Tıpkı ona benzemeye başladı." Oysa benzediği falan yoktu yavrunun. Bir kere rüyadaki çocuk iyice esmerdi. Buysa demin de dedik ya, sarışın. Hem de sap sarışın. Baba açıkçakan Upuy'a baktı, durdu. Endişe içinde doğruldu. O da kendisine bakıyordu. Şimdi ona bir şey söyleyecek, o da tıpkı rüyadaki gibi sert, hırçın bir edayla onu tersleyecek gibiydi. "Uyandın mı yavrum?" dedi korka korka. "Evet sevgili babacığım," dedi yavru. "Akşam çok erken yatmış olmalıyım." Babanın içine karlı sular serpilir gibi oldu. Ayağa kalkıp ona sarılmamak için kendini zor tuttu. Dedi, "ne yapıyoruz bugün?" "Eğer izin verirsen," dedi Upuy, "seninle gelmek istiyorum. Şu yakın dallarla zıplamaktan, bir iki kanatçık uçmaktan bıktım. Sanırım eğer izin verirsen babacığım, sizinle birlikte daha uzaklara gelebilirim." "Ne diyorsun?" dedi baba. "Demek istiyorsun bunu." "İzin veriyor musun?" "Gayet tabii. Haydi öyleyse." "İstersen annemin de iznini alalım." "Ah yavrum, ne kadar düşüncelisin. Eğer haber vermeden kalkıp gitsek yine ağzımızın tadı kaçabilirdi. Çok teşekkür ederim." Ve eğilip uyandırdı kadını. "Haydi," dedi. "Geç oluyor. Güneş neredeyse doğacak. Gidip kahvaltımızı yapalım." Uyanmaya çalışan kadına sokularak, "Sana bir de sürprizimiz var bugün," dedi. "Upuy da bizimle gelecek." "Ne?" dedi kadın. "Delirdiniz mi? Daha o uçamaz ayol." Bunları der demez de uykusu muykusu kalmadı. Bir hamlede kalktı. Upuy'a baktı. "Pek de güzelsin yavrum," dedi bugün. "Pek güzelsin. Nazarlı gözlere puh puh." Sonra da ilave etti. "Demek bizimle gelmek istiyorsun. Başarabilecek misin?" "Sanırım sevgili anneciğim," dedi. "Kendime güveniyorum ama ikiniz de bana yardımcı olacaksınız. Artık uçmak, cevizleri yolmak, delmek ve kendi kendime yiyip içmek, size yük olmaktan kurtulmak istiyorum." Baba hemen düzeltti. "Bak çocuğum," dedi. "Cevizleri yolmak," dedin. "Bir daha bu kelimeyi duymayayım. Biz cevizleri koparırız. Hatta mümkünse rüzgarın yere düşürdüklerini tercih ederiz. Anladın mı yavrum, güzel evladım?" "Anladım babacığım. Cevizleri yolmayacağım. Cevizleri koparmayacağım. Hatta yere düşmüş ceviz varsa onları deleceğim. Ağaçtakileri koparmayacağım." "Harika, harika," dedi kadın. "Ah evet," dedi kocası. Ve ikisi birden hayran bakışlarla kızlarını uzun uzun süzdüler. Mutluluklarına diyecek yoktu doğrusu. Ve kısa bir hazırlıktan sonra üçü birden Upuy onların arasında pır diye havalandılar. Ağaçları geçip açıklık bir yerde çimenlerin üstünde dans eder gibi daireler çizerek inip kalkarak, konarak, gerek uçarken gerek konduklarında çocuklarıyla ve birbirleriyle tatlı tatlı mutlu konuşmalar, şakalar yaparak vakit geçirdiler. Upuy ancak birkaç dakika onların yardımına gereksinme duydu. Sonra onlara uyabiliyordu artık. Birlikte yandaki cevizliğe yöneldiler. Şakir amcanın cevizliği birçok iyili ufaklı tepenin arkasında ve çok uzaktaydı. Orası ağaç kakanlar için olduğu kadar bütün diğer kuşlar için de bir ziyafet ortamı sayılırdı. Oraya arada bir giderlerdi. Ama çocukları olduğundan beri, hatta o rüyayı gördüğünden beri ikisi de o tarafa hiç gitmemişlerdi. Hele şimdi ismini ağızlarına bile almaya korkuyorlardı. O duyacak diye öyle korkuyorlardı ki neredeyse ikisi de bu sır yüzünden aklını oynatacak ruh hastası olacaktı. Nihayet yakındaki küçük cevizliğe eriştiler. Baba hemen işe koyuldu. Bir ceviz aradı. Daldan koparmadı ki demin yuvada söylediklerine ters düşmüş, ona iyi bir örnek olsun. Gerçekten de yerli çocukların toplarken unuttukları bir ceviz vardı. Küçücük. Hah, tam ona göreydi, dedi baba ve aldı. Onu da çağırdı. Ona bir cevizin nasıl bir kovuğa veya iki taşın arasına veya bir kaya yarığına sıkıştırılıp delineceğini gösterdi. Haydi, dene bakalım, dedi. Böyle mi, dedi Upuy. Tıpkı demin babasının gösterdiği gibi pençeleriyle cevizi tutuyor ve gagasıyla muntazaman vuruyordu. Gagan yeteri kadar sertleşmiş bile, dedi babası. Çok iyi gidiyordu gerçekten. Upuy yetişkin bir ağaç gagan gibi cevizi çok muntazam bir şekilde delmişti. Ve başladı içini çıkarmaya. İlk çıkardığını babasına uzattı. Babası gözleri yaşararak aldı. Bir türlü çiğneyip yutmaya kıyamadan ağzında şekerli bir lokma gibi emmeye başladı. Upuy ikinci parçayı annesine uzattı. O da bunu bekliyordu. O da aldı. Gözleri yaşarmıştı. Eğilip kızının yanaklarından öptü. Hem de uzun uzun. Ve yavru kendi emeğiyle çıkardığı bu ilk lokmaları anne ve babasına hediye ettikten sonra yavaş yavaş ve terbiyeli bir şekilde karnını doyurdu. Hayranlıkla baktılar ona. Gerçek bir prensesti bu. Öyle asil bir şekilde salınıyordu ki ikisi de onun kendi yavruları olduğundan adeta kuşkulanıyorlardı. Fakat zamanla buna alıştılar ve onun halleri kendilerini de etkilemeye başladı. Onlar da gittikçe daha kibar davranmaya, yuvaya giriş çıkışlarda, sofraya oturuşlarda daha şık ve zarif olmaya başladılar. Hayat bir rüya gibi akıyordu artık önlerinde. Her gün mutluluk içinde gözlerini açıyor, daha uyanır uyanmaz hep birlikte kaynağın başına gidiyor, yıkanıp temizleniyorlardı. Oysa eskiden böyle yapmazlardı. Doğru cevizliğe dalar, abur cubur atıştırır, sonra da akşama kadar ahlaya ohlaya, sıkıla patlaya, akşama etmeye bakarlardı. Kadınla erkek arasındaki anlamsız ağız dalaşmaları da son bulmuştu. Birbirlerine karşı alabildiğine kibar davranıyor, çocuğun önünde ona kötü örnek olabilecek hiçbir şey yapmıyorlardı. Birlikte çıktıkları o ilk günden sonra hep beraber yediler. Beraberlikleri herkesin gıptasını çekecek kadar güzeldi. Zaman zaman Upuy komşu çocuklarla kısa gezmelere çıkıyor, onları da etkiliyordu. Artık mahallede ağaç ve dal aralarında kulakları inciten ahlaksız küfürleşmeler son bulmuştu. Öyle bir kuştu ki Upuy, gittikçe güzelleşiyor, küçükken ona gönlünü kaptırmış olan mahallenin bütün delikanlıları onun bu güzelliği, serpilişi karşısında aşağılık duygusuna ve umutsuzluklara kapılıyor, onunla eskiden oyun oynadıkları halde uçmaya birlikte gitmek için gelip izin istemeyi artık cesaret edemiyor, şimdi gittikçe uzakta kalıyorlardı. Ancak her biri uzaklarda durup gizli gizli onun gelip geçmesini gözlüyor, onu göremedikleri günler hasta oluyorlardı. Böylece Upuy kendi asaleti, zarafeti, kibarlığı ve prensesliği ile yapayalnız kalmaya başladı. Bunu hiç belli etmiyor, ailesiyle birlikte kibar bir hayat sürmeye devam ediyordu. Anne ile baba bir akşam o uyuduktan sonra aralarında o korkunç rüyayı bir kere daha hatırlamaktan kendilerini alamadılar. Ve uzun uzun şimdi içinde bulundukları durumu konuştular. Bir kabusmuş o, dedi erkek. Demek olacakların tam tersini görmüşüm. Evet, dedi kadın, ama ben zaman zaman hatırlıyor ve titriyorum. Erkek de aynı şeyi itiraf etmekte adeta acele etti. Ben de, dedi. Buna rağmen, dedi kadın, artık geçti. Ve bazen artık onu Şakir amcanın cevizliğinden mahrum etmesek mi acaba diye düşünüyorum. Küçük bir sessizlik oldu. İkisini de o şiddetli korku sardı şimdi. İkisi de oraya gittikleri anda, hatta ona Şakir amca çiftliği dedikleri anda otomatik bir şekilde korkunç rüyanın gerçekleşmeye başlayacağına dair garip bir önseziyle doldular. Ve hemen süratle oraya gitmemeye ve onu oraya götürebilecek bütün ihtimalleri ortadan kaldırmaya karar verdiler. Sabaha kadar da uyumaya korktular. Sanki o uyanacak ve kendilerinden habersizce ya bir tesadüf sonucu ya yaramaz arkadaşlarının arkasına düşerek oraya gidiverecek. Sabahleyin hiç uyumamış olarak kalktılar. Kısa bir hazırlık yaptılar. Şimdi o da uyanabildi. Birkaç dal ileri bir yere uçup yan yana kondular ve konuştular. Ne düşünüyorum biliyor musun? Dedi kadın. Hemen şimdi onu da uyandıralım. Ve buralar artık bize göre değil evladım. Göçe karar verdik diyerek o menhus cevizliğe asla ulaşamayacağı bir yerlere gidelim. Emin ol, eğer elimizi çabuk tutmazsak fena bir şeyler olacak. Bu sözler üzerine zaten uykusuz ve vehimli bir durumda bulunan babayı müthiş bir korku ve telaş sardı. Evet, dedi, bu kararımızı hemen uygulamalıyız. Bak, dedi anne, uyanıyor. Hemen yuvaya kondular. Çocuklarını gülücüklü kelimelerle karşıladılar. Sevimli bakışlarla kendilerine bakan bu güzeli, yaklaşmakta olan amansız bir hastalıkla yüz yüze bulmuş gibi içleri titriyordu. Hadi yavrum, dedi, kalk da hazırlan artık. O da kalktı. Anne ile baba birbirlerine bakıyor, meseleyi nasıl açacaklarını kestiremiyorlardı. İçlerinden biri konuşmaya başlayacak diye ötekinin ödü patlıyordu. Sakın bir pot kırmasın. Buraları çok seviyor musun? Dedi baba. Tabii dedi Upuy. Seviyorum. Evimizin doğduğum yerin bulunduğu yeri nasıl sevmem? İkisi de donup kaldılar. Bak yavrum dedi anne. Babanla uzun uzun konuştuk. Evet yuvamız senin dünyaya geldiğin sevimli yer burada. Biz bırakıp gidersek başka bir aile girip hazıra konar oturur. Ya da bakımsızlıktan tarumar olur. Ancak şimdi uzun uzun açıklamamız mümkün olmayan sebeplerle bugün buradan göç etmeye karar verdik. Eyvah dedi baba Açkakan. Tam da korktuğum gibi girdi meseleye. Ve hemen öne atıldı. O kadar da mühim değil aslında sevgili Upuycuğum. Gitmesek de olur. Eğer sen gitmeyelim dersen kalırız. Fakat düşün bir kere. Dünya o kadar, o kadar, o kadar geniş ki burada minnacık bir arazi parçasına sıkışıp kalmak aptallık olur. İçinden de karısı için bir de akıllı geçinir diye söyleniyordu. Sözünü hiç karısına kaptırmamaya çalışarak devam etti. Deden anlatmıştı. Ta uzaklardan gelmişler. Bil bakalım ne kadar uzaklardan. Fakat Upuy cevap vermedi. Rengi solmuş gibi isteksiz bir şekilde babasına baktı. Ve dalgın dalgın ne kadar uzaklardan diye sordu. Tam 1 milyon kanat vuruşu uzaktan. Uf uf dedi Upuy. O kadar demek. Şimdi oraya mı gitmek istiyorsunuz? Evet, belki günlerce gideceğiz. Buraya dönülecek mi tekrar? Ben dönmek istemem. Neden? Bilmem, öyle işte. İçimden öyle geldi. Eh, haydi hazırlanalım bari. Ve anne ile baba şaşkın bir şekilde kendilerine inanmadan bir anda hazırlanmaya başladılar. Upuy, onlar son hazırlıkları yaparken üst bir dala konup etrafa bakınmaya başladı. Eğilip anne ve babasına seslendi. Hadi artık dedi. Uzak diyarların heyecanı sarmıştı içini. Geliyoruz dedi babası. Hiç bu kadar olacağını sanmıyordum. Bunu niçin daha önceleri düşünmedik? Günlerce tasayla uyuduk, tasayla kalktık diye fısıldadı kadın. Hazırlıkları bitince yuvayı da bir de alel usul temizlediler. Ve birkaç komşuya veda edip havalandılar. Şakir amcanın cevizliğinin tam tersi istikamette uçuyordu baba. En önde gidiyor, anne ile Upuy da yan yana onu izliyordu. Anne, dedi Upuy, böyle gidiyoruz ama. Söyle babama, evimizin bulunduğu bölgede şöyle havada bir iki tur atalım. Son bir defa görmek istiyorum. Tabii, dedi annesi. Hemen durumu babasına iletti. Tabii canım, dedi baba ve çark ederek uzun bir daire çizmeye başladılar. Şimdi Upuy öne geçmiş bir çocuk heyecanıyla terk etmekte oldukları memleketlerini doya doya görmek istiyor ve bir an önce birçoğunu görmek için de acele ediyor ve durmadan yükseliyordu. Peşlerine takılmış olan anne ile babayı da aynı hisler sarmıştı. Doğup büyüdükleri yerlere daha şimdiden hasretle bakıyorlardı. Upuy'a yalan söylemişti babası. Dedesi değil, dedesinin de dedesi buralıydı. Ailesinin büyüklerinden kendilerine uzak bir beldeye dair hiçbir bilgi, hatıra gelmiş değildi. Yavrularıyla birlikte mutlu uçuşlar, mutlu zikzaklar ve kavislerle yükselerek alçalarak geniş bir bölgede uçuyorlardı. Öyle dalmışlardı ki. Birden Upuy'un sevinç çığlıklarıyla kendilerine geldiler. İşte orası, işte orası diye bağırıyordu Upuy. Neresi? Dedi baba. Neresi diye atıldı anne. Ama daha onun gösterdiği tarafa bakmadan onun Şakir amcanın cevizliğini gördüğünü anladılar. Evet, ta uzaklardaki Şakir amcanın cevizliğini işaret ediyordu kanadıyla. Hadi, çok geciktik, dedi baba, sesinin titremesini bastırmaya çalışarak. Geciktik artık, hemen yola koyulmamız gerek. Yoksa konaklayacak bir yer bulmakta güçlük çekeriz. Fakat dehşetle açılan bakışlarıyla Upuy'un Şakir amcanın cevizliğine doğru yöneldiğini gördüler. Telaşla arkasına düştüler. Ve yetişir yetişmez de bir tarafında anne, öte tarafında baba ona mani olmaya, yolundan çevirmeye çalıştı. Ne oluyorsunuz? Dedi. Bırakın oraya gidelim. İşte size epeyce uzak bir yer. Hem uzak hem de yakın. İstediğim zaman uçup buraya gelebilir, eski yuvamızı, dostları, komşuları görebilirim. Daha ne istiyorsunuz? Hayır yavrum, orası olmaz. Çok tehlikeli bir yerdir orası. Nasıl tehlikeli? Tehlikeli falan değil yavrum, diye atıldı baba. Tehlikeli değil de bizim çizilmiş bir yolumuz var. Gitmemiz gereken bir yer tespit ettik. Yolumuzdan olmayalım. İleride bir gün ziyarete geliriz. O zaman istediğin yerlere birlikte gideriz. Upuy açılmaya başladı. Yüksek bir ağacın tepesine kondu. Buradan Şakir amcanın cevizliği tepeden bütün güzelliğiyle görünüyordu. Nasıl olur da böyle bir yerden haberiniz olmaz anneciğim? Ya sen baba? Nasıl oldu da böyle güzel bir yerin varlığından beni haberdar etmediniz? İlk yapacağınız şey bu olmalıydı, dedi. Sözlerinde hiçbir sitem, kızgınlık yoktu. Hala o kibar çocuktu. "Bakın," dedi, "bakın şu güzelliğe." Fakat anne ve babasının yüzündeki korkulu ifadeleri görerek hayret etti. "Ne oluyor size anneciğim, babacığım, ne oluyor? Söyleyin artık." Onların verecekleri cevabı beklemeden adeta kendi kendine mırıldanır gibi. "Sanki buraları tanıyorum," dedi.